Ayrım 13, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 158. 20 dakika kadar sonra Klebs karşısında Maietza ve Fonsar ile birlikte ofisinde oturuyordu. Maietza anlatmaya başladı. Nicola Rauti, 39 yaşında, tek çocuk. 9 yaşındayken annesi ölünce banka memuru olan babasıyla adam vefat edene kadar birlikte yaşamış. 13 yaşındayken komşusunun kedisini bir torbaya koyup yakmış. Komşu kadın şikayette bulunmuş ancak birkaç gün sonra olayın üstü kapatılmış ve şikayet geri alınmış. Bir sosyal danışman ortalığı ayağa kaldıracak bir durum olmadığına dair rapor hazırlamış. Zamanla Routy'nin öğrenciliği kesintiye uğramış ve 20 yaşında mali müşavir diploması alabileceği özel bir enstitüye kayıt ettirilmiş. Askerliği sırasında babası ölmüş ve bundan birkaç ay sonra Rauti vefa borcu olarak babasının çalıştığı bankada işe alınmış. İşini hiç değiştirmemiş ama kariyer de yapmamış. Evli değil ve babasının evinde yalnız yaşıyor. Başka bir mülkü yok. Klebs asık suratla hiç araya girmeden dinliyordu. İşin güzel tarafı tabii böyle dememiz uygun düşerse 3 yıl önce oluyor. Büyük bir mağazada çalışan genç bir tezgahtar kız onu kendisini uzaktan dikkatle incelerken görüyor. Bu her gün birkaç defa tekrar ediyor. Bir de bunun üstüne kız kendisini yolda da takip ettiğini fark ediyor. Kız gecenin bir yarısı sessiz telefonlar almaya başlayınca hemen polise gidiyor. Elbette bu gibi durumlarda iş arkadaşlarının yapabilecekleri sınırlı. Routy'yi teşhis edip polis merkezine götürüyorlar ve gözünü iyice bir korkutuyorlar. Hakkında herhangi bir dava açılmıyor ama tezgahtar kız bir daha aniden suratına kapatılan sessiz telefonlarla rahatsız edilmiyor. O günden beri Nicola Routy bir trafik cezası bile almıyor. Telefon kayıtları her gece bir sunucuya bağlanarak geç vakitlere kadar internette gezindiğini gösteriyor. Olay gecesi nerede olduğunu? Maietza Krebs'in sözüne devam etmesine izin vermeden konuşmaya başladı. Elbette doktor, cinayet gecesi internete hiç bağlanmamış ve hiçbir telefon görüşmesi yapmamış. Klebs sessiz ve hareketsiz oturuyordu. Bir şey daha var doktor, somut bir şey değil ama Fonsar'ın aklına gelen bir fikir. Anlat o zaman. Klebs sabırsızlığını saklamakta güçlük çekiyordu. Fonsar koltuğa oturdu ve o ana kadar elinde sımsıkı tuttuğu yol haritasını beceriksizce açtı. İşte doktor, bize katilin içinde bir şeylerin harekete geçmesi için kurbanı en azından birkaç defa görmesi gerektiğini söylemiştiniz. Yol haritasına bakın. Mavi işaretler Maggezi ve Routy'nin evlerini gösteriyor, kırmızılar ise iş yerlerini. Bu yerlerden hiçbirisi birbirine yakın değil ama işe toplu taşıma araçlarıyla gittiklerini düşünürsek. Görüyor musunuz? Fonsar elindeki kalemle haritadaki bir yeri işaret etti. Uzun yoldan gitmek istemeyenler için ortak ve kısa bir yol var. Aynı istikamete giden metro hattı, aynı saatlerde aynı metro. Klebs gözlerini Fonsar'ınkilere dikti. Fonsar bakışlarını hemen yere indirdi. Maietza kendinden daha emin bir ses tonuyla ekledi. Bunun dışında Maggezi'yi dişçiden sonra metroda da görünce... Klebs araya girdi. Belki de tam tersi. Yani demek istediğim onu metroda görünce Routy'nin Maggezi'yi takip edip nerede yaşadığını öğrenmesi çok basit. Klebs birdenbire onu içten sarsmaya başlayan girdabın dışarıdan fark edileceğini bilmesine rağmen kendisini hareketsiz durmaya zorladı. Derinlerden gelen her türlü his, ses, gürültü ve kokuyu kovmaya çalıştı. Derin bir şekilde nefes alıp verdi. Sadece mantıklı düşüncelerine yer vermeliydi. İlk olarak Routy'nin hikayesi kişiliğinde bir sosyopati vakası olduğunu gösteriyordu. Anne figürünün eksikliği büyük ihtimalle işi yüzünden sürekli eksikliği hissedilen bir baba, okuldaki başarısızlık. Elbette kolay ve mutlu geçmeyen bir çocukluk ve gençlik dönemi. Sonra hayvanlara karşı gösterilen şiddet ve yangına meyilli olmak. Yetişkinlikte ise çekilen yalnızlık ve işten alınamayan haz. Tüm bunlara ek olarak bir kadına sarkıntılık. Son olarak Maggezi'yi birden fazla görebilme imkanı, ondan etkilenme, onu izleme, nerede oturduğunu ve alışkanlıklarını öğrenebilme imkanı. Ona karşı bir çekim hissetme, onu arzulama, ona sahip olma, bunu kendi tarzında ve her şekilde yapma imkanı. Doktor, Klebs irkildi, uzun bir süre gözlerini derinlere dalmış, sessiz bir şekilde oturuyor olsa gerekti. Çok güzel, iyi iş çıkardınız. O olabilir mi? Klebs hislerine yenik düşmemek için hala savaşmak zorundaydı. Herkes olabilir ama elimizdekiler içinde şu an buna en yakını Rauti. Ne yapmamız gerekiyor? Diğer araştırmaları boş verelim. Rauti'ye konsantre olalım. Onu bir dakika bile gözden kaçırmanızı istemiyorum. Onun hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Ve doğal olarak bu soruşturma çok gizli yürümeli. Kendisinin bundan en ufak bir şüphesi olmamalı. İnternetle ilgili nasıl ilerleyeceğiz? Sunucusuna bağlanacağız. Adamın IP adresini istiyorum. Bilgisayarına mı gireceğiz? Hayır, mevcut durumda savcı bunu kabul etmez. Ama bu akşam eski bir arkadaşımla görüşeceğim. Akşam. Klebs süpermarkette kasaları en ufuzak raflardan biri olan konserve reyonuna yöneldi. Bomboş sepetine bakarak normal bir müşteri gibi görünmek için çok da gereksiz olmayan neler alabileceğini inceledi. Yakınındaki salaş görünüşlü gencin ise onun aksine en ufak bir tereddüdü yoktu. Alışveriş sepeti çoktan bira şişeleri ve ton balığı kutularıyla dolmuştu ve şimdi sıra çeşitli konserve kutularındaydı. Delikanlı 22 ya da 23 yaşlarındaydı, sallanarak yürüyordu. Gözlüklerinin camına yapışmış gibi duran gözleri yere eğikti. Alışveriş arabasını onunkinin yanına yaklaştıran Klebs'in farkına varmamış gibiydi. ''Selam Mitnik, nasıl gidiyor?'' Genç ona doğru hiç bakmadan ve arabasını doldurmaya devam ederek konuştu. ''Uzun süredir Mitnik değilim, bunu çok iyi biliyor olmalısınız.'' Mitnik onun oyunlarda kullandığı takma adıydı ve elbette ki şans eseri seçilmemişti. Kevin Mitnik aslında Amerika'da çok aranan bir hackerdı. Ama benim ihtiyacım olan kişi o. Delikanlı alışveriş arabasında sağlanması zor bir denge elde etmek istercesine aldığı fasulye konservelerini arabaya koymadan önce elinde tartıp duruyordu. Bu benim favori markam. Mitnik, hatırlarsan bana bir borcun. Bir an için gencin gözleri Klebs'inkilerle kesişti. Elbette ya, diyerek gözlerini hemen yere indirdi. Hatırlatmanıza gerek yok. Birkaç yıl önceydi. Mitnik henüz reşit değildi ama hackerlar topluluğu arasında efsane olmuştu bile. Çok uluslu büyük bir şirketin bilgisayar ağına girip ağır zararlar vermişti. Şirket bu tür saldırılara örnek teşkil edecek ve ses getirecek bir sonuç elde etmek için tüm politik gücünü ortaya koymuştu. Klebs hakim tarafından çocuğu değerlendirmesi, düzelme şansı olup olmadığını anlaması ve en uygun ıslah yöntemlerini belirlemesi için görevlendirilmişti. Çok uluslu firma dünya kozmetik üretici devleri arasındaydı. Kadın güzelliği ve gençliği uğruna kayda değer miktarda hayvanı feda ediyordu. Klebs çok baskı altında kaldı ama sonunda verdiği rapor hakimi efsanevi bir karar vermek zorunda bıraktı. Mitnik ıslah evinde bir gün bile kalmadı. Klebs kenara çekilerek iki çocuğu ve alışveriş arabasıyla geçmekte olan bir kadına yol verdi ve şöyle dedi. Daha sakin bir yerde konuşamaz mıyız? Eğer evine kimsenin girmesini istemiyorsan bir bar da olabilir.
Evime kimse giremez ve dışarı sadece öteberi almak için çıkarım. Başka herhangi bir yerde kendimi rahatsız hissederim. Eğer benimle konuşmak istiyorsanız bunu burada yapmak zorundasınız. Bunu size beni aradığınızda da belirtmiştim.
Elimde bir isim ve bu kişinin internete bağlandığı sunucunun numarası var. Yakında IP adresine de ulaşacağım. Bu kişinin bilgisayarına girmek, neler olduğuna bakmak ve internette neler yaptığını izlemek istiyorum.
Beceriksiz adamlarınız yapamıyor mu bu işi?
Bunu tercih etmiyorum ve Mitnik'in benimle eski bir hesabı var.
Delikanlı bir süre sessiz kaldı.
İnternete nereden bağlanıyor? Karışık bir sistemden mi çıkıyor?
Evden, sadece tek bir bilgisayardan olduğunu düşünüyorum.
Benden çok kolay bir şey istiyorsun.
Koruma sistemi varsa?
Güvenlik duvarı saçmalığı mı? Kişisel bir bilgisayarda mı?
Mitnik gülümseyerek devam etti.
Hiç problem değil amigo.
Klebs ne olduğuna hiç bakmadan raftan bir konserve aldı. Yapacak mısın?
Delikanlı nefes aldı. Yapacağım.
Klebs alışveriş arabasının yavaşça yerini değiştirdi. Bu sefer gözlerini kaçırıp uzaktaki bir noktaya diken kendisi oldu.
Benim de olmam gerekiyor.
Mitnik birden gerginleşti.
Evime kimse giremez.
Klebs pek emin olamadan sordu.
Benim bilgisayarımı kullanabilirsin.
Hiç lafını yapmayın. Kendi sistemimi kullanmam gerek.
Birkaç saniye her şey askıda kalmış gibi durdu.
Dinle beni Mitnik. Benim orada bulunmam şart. Aradığımız net bir şey yok ama izler, ipuçları, takip edilecek bir şey. Ne olduğunu ben bile tam olarak bilmiyorum. Sen bu işi yaparken orada seninle olmak zorundayım.
Klebs konuşurken inatla ve ümitsizce gencin bakışlarını arayıp durdu. Sonunda Mitnik gözlerini kaldırıp bakışlarını Klebs'e dikti ve sordu.
Bunu yaparsam sana borcumu ödemiş mi olacağım?
Evet.
Benden başka hiçbir şey istemeyeceksin.
Bir daha asla.
Birkaç saniye daha sessizlik oldu.
O zaman anlaştık. İşi ne zaman yapmam gerekiyor?
Hemen bu gece. Saat 10'dan sonra.
Gece. Mitnik kapıyı açtığında Klebs'in nefesi hala normale dönmemişti. Yürüyerek 6 kat çıkmak bir yana eski binanın yüksek, kirli ve düzensiz basamaklarıyla uğraşmak zorunda kalmıştı. O eski, kasvetli ve terk edilmiş binalar arasındaki dar sokaklar üstünde hissettiği baskıyı arttırmıştı. Mitnik hiçbir lambayı açmadı. Klebs'in etrafını kapalı yerlerin bayat kokusu sardı.
Girin dedi delikanlı ve evin nemli ruh hallerinin yoğunlaştığı dar bir koridorda ilerlemeye başladı.
Klebs ayağının altındaki bozuk fayansları hissedebiliyor, aralarındaki tozları hayal edebiliyordu. Mitnik onu içi elektronik aletlerle dolu, beklenmedik şekilde geniş ve havanın daha hafif olduğu bir odaya aldı. Etraf yarı karanlıktı. Sadece bir masanın üstündeki aletlerin ve monitörlerin en tepesinde bilgisayar klavyesi parlıyordu. Çeşitli renk ve ışıklar sinsi hayvanların gözleri gibiydi. Mitnik klavyenin başına otururken ayakta durmak zorundasınız. Oturmanız için hiç yerim yok. Yerdeki kablolara da dikkat edin dedi.
Sorun değil.
Klebs kendine delikanlının arkasında durabileceği bir yer buldu. Monitörlerden biri aydınlandı. Mitnik hızlı bir şekilde klavye ile bir şeyler yazmaya başladı ve ekranda birbiri ardına birçok sayfa açıldı. Sonra bir CD koyarak programı başlattı.
Hazır dedi sonunda.
Klebs saatine bakarak Mitnik'e küçük bir kağıt uzattı.
Birazdan bağlanması gerek. Bağlandığında bana haber verecekler. IP adresi burada yazılı.
Mitnik alaycı bir gülümsemeyle konuştu.
Hep sunucu sağlayıcıları yardımcı oluyor değil mi? Gizlilik adı altında.
Bizden gelen hiçbir şeyi reddetmezler.
Tam bir sessizlik içinde uzun dakikalar geçti. Mitnik klavyenin üstündeki hareketsiz elleriyle bir heykele dönüşmüş gibiydi. Onun arkasında ayakta duran Klebs ise vücudunun dengesini sağlamak için ufak hareketler yapıyordu. Her şey bu bekleyiş içinde duruvermişti sanki. Nihayet Klebs'in telefonunun sesi duyuldu.
İnternete girmiş, haydi yakalayalım şunu.
Mitnik birdenbire deli gibi klavyenin tuşlarına basmaya başladı. Heyecanlanmış, yepyeni bir enerjiyle dolmuştu.
Bir saniye daha,
ona ulaşmış olacağız.
Bilgisayarına girdin mi?
Bir saniye, bu ne acele? Önce bir duruma bakayım. Şuna da bakın, dostumuzun koruması çok yüksek.
Sorun mu var?
Güvenlik duvarı, kendine güzel bir koruma duvarı yapmış ama ona yetmeyecek.
Mitnik tuşlara çılgınca basmaya devam ediyordu.
Tek anlamam gereken bu duvarı atlayarak mı, altından geçerek mi, yoksa üstünde bir kapı arayarak mı geçmenin daha uygun olduğu. Ya da şöyle yapalım, içeri ana kapıdan girelim.
Mitnik bilgisayara yeni bir CD'yi yerleştirdi.
Ama maske takalım ki hiçbir şeyin farkına varmasın. Ona internet üstünden bulaşan birçok virüsten biri gibi görüneceğiz ki bunlar antivirüs programı tarafından hemen etkisiz hale getirilir. Ama bu olurken biz çoktan onun bilgisayarına girmiş olacağız.
Klebs gözünü bilgisayar ekranından ayırmıyordu. Birbiri ardına hızla açılıp kapanan ekran görüntüleri onda hafif bir karmaşa hissi uyandırdı. Birden bütün kaslarının gerilmiş olduğunu fark etti. Dikkatini dağıtmamak için derin bir nefes aldı.
Oldu, içerideyiz.
Klebs bir şeyler hissedip bir titreşim yakalamak için birkaç saniye gözleri kapalı bekledi. Gerçekten de caninin ininde miydiler? Bu kadar kolay olmuş olabilir miydi? Her şeyi koplayabilir misin diye sordu gizemli bir şekilde.
Elbette, sabit diskindeki her şeyi başka bir sabit diske kopyalayabilirim.
O zaman yap. Bu arada şu an nerelere giriyor izleyelim.
Bu çok zaman alır. En azından birkaç saat.
Genellikle çok uzun süre internette kalıyor. Hemen kopyalamaya başla.
Mitnik birkaç dakikada gerekli aletleri bağladı ve kopyalama işlemini başlatmadan önce Klebs'e dönerek,
"Eğer sonrasında içeriği incelemek istiyorsanız sabit diski yanınızda götürmeniz gerekecek," dedi.
Dostumuz bağlantıyı kestikten sonra hemen içine bakarız. Benim uzmanım sensin. Disk bende kalacak ama en kısa zamanda onu sana geri vereceğim.
Polisin eline geçen şeyleri kullanmam. Güvenmiyorum. Karşılığında bana para olarak vereceksiniz.
Anlaştık.
Değerini ben tespit edeceğim ve pazarlık istemiyorum.
Anlaştık. Mitnik'in suratında kurnaz bir gülümseme belirdi.
Bu çok özel bir disktir. 2000 avro.
Sana bunlardan 3 tane alacağım. Şimdi kopyalamaya başla. Mitnik tiyatral bir hareketle enter tuşuna bastı.
Tamamdır, kopyalıyor. Biraz zaman alacak.
Biz bu arada onun ne yaptığına bakalım.
Mitnik tekrar işe koyuldu ve ekranda yeni bir sayfa açıldı.
Bu onun şu an gördüğü sayfa mı diye sordu Klebs.
Aynen öyle. Sanki onun yanında oturuyormuşuz gibi. Şu an biriyle sohbet etmeye hazırlanıyor. Kullanıcı adı Yudo. Ne boktan bir isim bu böyle?
Yudo, Yudo. Klebs yine bir şeyler hissetmeye çalıştı. Ekranda farklı temalarda girilebilecek farklı sohbet odaları belirdi. Yudo hiç tereddüt etmeden Yalnızlığa Son adlı odaya tıkladı ve birkaç saniye sonra monitörde sohbet odasının sayfası göründü. Sağ tarafta dar bir bölümde hatta olanların listesi vardı. En altta oldukça görünür bir şekilde özel olarak sohbet etmek için düğmeler bulunuyordu. Ekranın geri kalanında ortak sohbet yapılıyordu ve kelimeler birbirini kovalayıp çakışıyordu.
Prizma.
Her zamanki gibi saat 7'de. Ne kadar derken?
Kondor 03.
Hayır Don, uzun süredir ortalarda yok.
Alina.
Bisset.
Don Perignon 007.
Ne kötü, çok eğleniyorduk.
Sorriso Biondo.
Hadi ama Pri, şikayet etme. Benim saatimin alarmı seninkinden daha önce çalıyor.
Kondor 03.
Selam Musino.
Alto Bello.
Hey Musino.
Alina.
Hırr, Blisset, sakın gözüme gözükme.
Blue Control.
Musino.
Musino, hepinizi öptüm.
Geri geldim işte, beni çok özlediniz mi?
Kondor 03.
Sinirlenme Ali, seni hepimiz çok seviyoruz.
Biraz açıklar mısın dedi Klebs gözlerini monitörden ayırmadan.
Açıklanacak pek bir şey yok. Her zamanki saçma sohbetler işte. Kayıt oluyorsun, sonra da belirli konu başlıklarındaki sohbet odalarına giriş hakkın oluyor. Ne bileyim işte, spor, sinema, erotizm, seyahat, hatta evlilik amaçlı arkadaşlık odaları bile olabilir. Yani anlayacağın her zevke uygun bir tane bulunuyor. Teoride bu odalardan birine giriyorsun ve orada seninle aynı zevklere sahip insanlarla tanışabiliyorsun. Ama dediğim gibi bu sadece teoride böyle. Çünkü ziyaretçiler temaya çok az bağlı kalıyorlar. Odalar sadece az çok hangi zevklere yakın insanları bulabileceğinin ipucunu veriyor sana, o kadar.
Sanki arka sokaklardaki bir bar yerine şehir meydanındaki bara gitmeyi seçmek gibi bir şey.
Evet, onun gibi bir şey.
Ama ilk defa giren için öyle değil.
Klebs neredeyse kendi kendine konuştu.
Yani doğal olarak ilk defa kayıt olup sohbete başlayan bir kişi bunu... Ah evet ya, şimdi her şey daha netleşti. Eğer ben yalnız bir kadınsam ve konuşacak birisini arıyorsam, sohbet için kayıt oluyorum ve o güzelim Yalnızlığa Son sohbet odasına giriyorum. Ve burada sabırla pusuda bekleyen Yudo beni ağına düşürüyor.
Mitnik Klebs'e doğru dönerek küstahça sordu.
Bir manyak arıyoruz değil mi? Hatta belki de bir katil. Doktor Klebs sıradan bir tacizci için rahatını bozamayacak kadar önemlidir çünkü.
Seninle bir ilgisi yok dedi Klebs, gözlerinde buz gibi bir bakış vardı. Şu sohbet olayıyla ilgili daha fazla bilgi ver bana.
Tamam, tamam.
Mitnik kibirli havasını kaybetmeden tekrar monitöre döndü. Sadece size daha iyi yardım edebilmek için sormuştum.
Tasvip edilmeyecek bir davranıştan şüphelendiğimize göre her halükarda onun bu sayfada sohbet ettiğini görmemiz zor. Büyük ihtimalle özele gidecektir.
Açık konuş.
Özel yani aşağıda sağdaki butonları görüyor musun? Bunu tıklayarak herkese görünen ortadaki bu alanda yer almadan istediğin kişiyle özel olarak konuşabilirsin.
Yani istediğim herkesle kimse tarafından izlenmeden konuşabilirim.
Aynen öyle.
Peki biz Yudo'nun özel konuşmalarını görebilir miyiz?
Elbette, size biraz önce söylediğim gibi tıpkı onun yanında oturuyormuş gibi her şeyi görebiliriz.
Blisse, affedersin Alina, hattan düştüm de.
Sorriso biondo, sabahları yağmur yağarken dışarı çıkmaktan nefret ediyorum.
Alina, sen sürekli düşen bir aşağılıksın.
Alina, umarım canın yanmıştır.
Prisma, ben sabahları yağmurla uyanmayı seviyorum.
Musino, aşıklar arasında kavga mı çıktı?
Alto Bello, Alina şu iblisi boş ver gitsin bana gel, ben seni hiç hayal kırıklığına uğratmam.
Blisset, Ali affedersin ama bu gece internet bağlantısı çok boktansa bunda benim suçum yok.
Dostumuzun nasıl da sessiz olduğunu görüyor musun? Resmen pusuda bekliyor.
Klebs Mitnik'in yaptığı bu tespiti duymazlıktan geldi. Yudo'nun hayal kırıklığına uğramış ve sinirlenmiş Alina'yı özel sohbete çağırıp çağırmayacağını kendi kendine sorarak ekrana konsantre olmuş bir şekilde beklemeye devam etti.
Hayır, bunu çok geçerli sebeplerden dolayı yapmayacaktır. Birincisi kız ortak sohbet etmeye alışkın gibi duruyordu. İkincisi agresif bir karakter izlenimi uyandırıyordu. Ve son olarak büyük bir ihtimalle sürekli gelen bir üyeydi ve ondan diğerlerine bahsedebilirdi. Yani Alina ideal bir kurban karakteri taşımıyordu.
Yudo'nun hiçbir harekette bulunmadı. Klebs ve Mitnik uzun süre beklediler. Önce 10 dakika, sonra bir 10 dakika daha ve sonra bir 10 dakika daha. Ekranda akan sohbeti izlerken Klebs Mitnik'e sohbet alışkanlığı olan insanlarla ve sohbetin konularıyla ilgili sorular soruyordu. Etrafta bir gerginlik vardı. Klebs etrafındaki bu tansiyonu kendi içindekinden önce hissetmişti. Birçok defa kendine bunun vakit kaybı olmadığını, Yudo'nun o gece bir şey yapmamasının bile önemli olmadığını yineleyip duruyordu. Çünkü izlenecek bir sabit disk vardı elinde ve eğer gerek görülürse bu izleme işlemini her gece yapabilirdi.
Bakın doktor, sanırım başardık.
Mitnik'in heyecanlı sesi Klebs'i düşüncelerinden uyandırdı. Ekranda özel bir mesaj olduğuna dair bir uyarı belirdi. Yudo açmak için bu uyarının üstüne tıkladı.
Karina, selam Yudo, nasılsın?
Yudo, selam Karina.
Karina, seni burada bulmayı umuyordum.
Şu an özel mi konuşuyorlar? Kimse yazdıklarını göremiyor değil mi?
Evet öyle.
Klebs bir an için düşündü ve sordu.
Senin hislerine ihtiyacım var Mitnik. Aralarında nasıl bir ilişki olduğunu söyle bana.
Psikoloji uzmanı olan siz değil miydiniz?
Mitnik bunu esprili bir ses tonuyla sordu.
Bu sohbet işinin içinden gelen sensin.
Klebs'in ses tonu ise çok kesindi.
Yudo, buradayım.
Karina,
bana hala nasıl olduğunu söylemedin.
Yudo, yorgunum, çok zor günler geçiriyorum.
Karina, işle ilgili mi?
Yudo, öyle ya.
Karina ile ilgilendiğini sanmıyorum, hiç konuşkan değil, belki tarzı öyledir.
Hayır doktor, sohbette az konuşmak iyi değildir, ilgilenmemek anlamına gelir.
Karina, o zaman beni ziyarete gel, Sicilya güneşi her şeyi düzeltir.
Kilometrelerce uzaklık işte bu Yudo'nun ilgisizliğini açıklıyordu.
Yudo, işten fırsatım olursa.
Karina, bak ben çok ciddiyim.
Karina, sana bir şey sorabilir miyim Yu?
Yudo, sor.
Karina, biraz utanıyorum da dondurmacı dükkanı olan bir kız arkadaşım var ve zor bir dönem geçiriyor.
Karina,
dönemsel bir şey. İşi çok güzel ve iyi gidiyor ama biraz nakite ihtiyacı var.
Karina, burada senin çalıştığın bankanın bir şubesi olduğuna göre sen bundan çok daha mühim işlerle görevli olsan da.
Karina, bilirsin bizde her şey zordur ve sen olumlu bir referanssın.
Yuda, ben bankanın mali politikası ile ilgileniyorum ve merkez şubede çalışıyorum. Küçük krediler şube müdürünün kontrolü altındadır. Ama her halükarda sorun çıkarsa bana haber ver. Bölge müfettişini aratabilirim.
Yudomuz gerçekten de bu kadar büyük bir balık mı? Klebs kafasını iki yana salladı.
Karina, çok tatlısın Yu, teşekkürler. Yuda, bir şey değil ama şimdi kusuruma bakma. Çıkmak zorundayım. İyi geceler.
13. ayrımın sonu. Sayfa 173.